Geçtiğimiz hafta Bedir gazası mevzu işlenmişti. Evet. Ve neticesi kısmında da geçen haftaki program sırlanmıştı herhalde abi. Bu hafta oradan devam edeceğiz.
Evet. Yani netice olarak tabii Bedir Harbi'nin neticelerini konuşacağız. Ama evet, istiyorsanız biz yine bir giriş, böyle hızlı bir giriş yapmak istedik yine her zamanki gibi, ama galiba tekrar böyle hız keser gibi veya biraz daha sindirerek başka bir mevzuyu da açmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz Muharrem ayı girmiş bulunuyor. Malum Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dünyayı şereflendirmelerinden, yani veyahut nübüvvetini ishar, nübüvvetini ilan etmesinden evvel de Hazreti İbrahim aleyhisselamın adabı erkanı veya ondan evvelki Hazreti İbrahim'e kadar giden Araplarca da haram ayları olarak kabul edilmiş. Bu haram ayları olarak kabul edilmesi Allah tarafından da Cenab-ı Hakk'ın da tabii ilhamıyla ve işaretiyle olmuş. Fakat nasıl ki Kabe-i Tavaf, birçok ibadet ve taat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tasihinden evvel nasıl ki bozulmuş bir haldeydi, yozlaşmış bir haldeydi. Bunun da tabii üç aşağı beş yukarı, işte haram aylarında çarpışma bahsinde de bunu hatırlarsanız işlemiştik. Şey olmuş, efendim farklılığa uğramış. Fakat neticede şu akılda kalmış ki bu dört tane haram ayı içinde savaşmanın, çekişmenin, münazırın, münakaşanın, hatta küs kalmanın bile yasak olduğu aylar olarak kabul edilmiş. Netice şu: öyle bir aydayız ki bu Muharrem ayı iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvelki cahiliye dönemi diye kabul ettiğimiz dönemde bile hürmete layık bir ay olarak gösterilmiş. Buna itibar etmek lazım, bu bir. İkincisi, şunu unutmamak lazım: İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Muharrem ayında oruç tuttuğu rivayeti vardır. Tabii bu oruç tutmakla alakalı muhakkak sünnet-i seniyeyi insanlar hayatına tatbik etmeli. Nasıl muhakkak derken, muhakkak tabiri nereden alıyorum, neye güvenerek söylüyorum bunu? Bu muhakkak tabiri herkesi içine alan bir tabir değildir. Buradan herhangi bir baskıda, herhangi bir efendim kategoriye sokmakla insanları meşgul değiliz. Fakat şu var: Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini ben tatbik etmek istiyorum, onun tuttuğu gibi orucumu tutmak istiyorum diyen bir insan için Muharrem ayı tam da işte oruç mevsimidir. İki cihan serveri Efendimizin bu ayda oruç tutmasıysa bu ayın hususi güzelliklerine, hususi faziletine işarettir. Çünkü insanların kendi tabii bünyelerine, tabii manevi iklimlerine veyahut baktığımızda bir şeyleri kazanmak için daha ziyade perhiz ettiklerini, daha ziyade çalıştıklarını, evvelce hazırlık yaptıklarını görürüz. Aynı efendim bir savaşa hazır olması için bir asker ocağında devamlı talim yapılması gibi veya herhangi bir sahada meşgul olan bir talebenin devamlı imtihandan evvel egzersiz yapması gibi. Bu ay öyle bir aydır ki diyorlar büyükler, senenin o bütün güzelliklerini, füyüzatını en iyi şekilde idrak etmek, bir sene daha ömür efendim takvimimizden, hayatımızdan bir ömrün, bir senenin daha kayıp gittiğini, yeni bir senenin başladığını düşünmek ve idrak etmek için, daha olgun, daha güzel bir ahlaka erişebilmek için bu ayda oruç tutmanın insani yönümüzü daha öne çıkartmasına vesile olacağını beyan ediyor büyüklerimiz. Dolayısıyla bu ayları biz de yılbaşı yapalım, biz de eğlenelim, ah yeni yıl yaşasın falan diyerek bir kutlama havasından ziyade, yine gayet neşeli olabilir insan, fakat neticede yeni bir seneye başladığını düşünerek neşeli olur, kırdığı insanlarla barışarak, veyahut neşeli olur, ya Rabbi sen bana yeni bir seneyi eriştirdin, bu sene benim imanıma şahit olacak, şu Muharrem ayı ve bu sene benim mümin olarak eriştiğime şahit olacak, bu seneyi bitiremesem bile bu senenin de bu günlerin de benim hakkımda hüsnü şehadetçi, güzel şehadet eden günler ve seneler olmasını nasip eyle diye insan dua etmeli, kendine çeki düzen vermeli.
Eyvallah.
Bir başka hususta Muharrem ayı ile ilk günleriyle beraber biliyorsunuz çok üzücü bir hadise de olmuştur. Bu üzücü hadise Şühedai Kerbela Efendilerimizin işte Sahra-i Kerbela'ya, Kerbübela'ya inmeleri meselesidir. Susuzlukla imtihan olunmuş ve neticede zalim, gözü dönmüş bir güruh tarafından hayvanları utandıracak derecede gayet elim, gayet hüzün verici, gayet zalimane, uğradıkları hal olarak düşünürsek mazlumane bir duruma düşmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öperken acaba incitir miyim öperim de diye düşündüğü ve öpmeye kıyamadığı Hazreti Hüseyin Efendimizi ve ciğerpareli olan evlatlarını susuzlukla işkenceye tabi kılmakla kalmayıp bir de şereften ve haysiyetten uzak bir şekilde katledecek kadar sözde insanlar, sureta insanlar böyle bir kötü hadiseye sebebiyet vermişlerdir. Muhakkak ki bu belaya sabretmek, büyük belalara, şiddetli belalara sabretmek enbiyanın ve evliyanın ve Ehl-i Beyt-i Mustafa gibi peygamber ailelerinin harcıdır. Orası amenna. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum kıymetli dinleyenler. Sizin Allah muhafaza eylesin ailenizden, akrabanızdan böyle topu birden bir sene içerisinde, bir günde böyle elin ve üzüntü, elem verebilecek bir şekilde vefat etseler, bir katliama maruz kalsalar. Mesela doğuda öyle aileler var ki birçok terör yüzünden, değil mi? Aileyi katleden, çocukları katleden haydutlar, hayvanlar var. Şimdi bu insanlar ki ailenizden bu vefat eden insanları seneden seneye anmanız icap etse ve o dönem gelse her zaman, muhakkak ki o dönem içerisinde, o seneyi devriye dediğimiz yani bu hadisenin senesinde böyle kutlamalardan kaçınır. Ne bileyim, düğününüz, derneğiniz varsa aynı günlere denk getirmemeye gayret eder. Bir şekilde tekrar Kur'an'la, Mevlid'le, belki o acıların tazelenmesi iyi değildir ama bazı acıları unutmamak, o da önemli ve iyidir. İnsanlar bazı çektiği acıları, sıkıntıları unuturlarsa tekrar aynı hatalara veya bazı dikkatsizliklere düşebilirler. Fakat böyle bir mevsim geldiğinde sizin kendi dedeniz, aileniz, anneniz, babanız böyle bir şeye maruz kalsa, onun senesinde ve onu takip eden senelerde aynı günlerde biz bir kutlama, bir düğün, dernek yapabilir misiniz? Yapmazsınız. Eğer zerre kadar bir ailevi saygı görmüşseniz bunu yapamazsınız. Dersiniz ki bugüne denk getirmeyelim. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benim parçam dediği, didem, gözümün nuru dediği, kurretül ayni, Habibi Kibriya olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyt-i Mustafa işte bugünlerde susuz can vermiştir. Eskiden İstanbul'da bile Muharrem ayının ilk günleri girdiğinde sokaktaki sakalar, yani su satan kişiler, sakiler, mersiyeler okuyarak sular satarmış. Çocuklar sokakta oynarlarken vesaire yaparlarken susadıklarında, su içecekleri vakit anneleri pencereden, kapıdan seslenirmiş. Evladım kana kana su içme, Muharrem'deyiz derlermiş. Bu kültürle, bu görgüyle, bu öfle yetişen bir çocuğun Ehl-i Beyt'e ne kadar sadık olduğunu ve olacağını düşünün. Vatanının, milletinin bir köşesinde bir cinayet işlendiğinde, bir katliam işlendiğinde ona karşı ne kadar hassas bir altyapı oluşacak şekilde nasıl bir duyguya sahip olacağını düşünün. İnsan olduğunu fark etmesini düşünün. Tarih şuurunu bir gözünüzün önüne getirin. İşte böyle şeyler bizi hayatın gerçeklerine ve hayal değil, hayatın tamamıyla realist kısmına bizi bağlar ve olmamız gereken, bulunmamız gereken konumu bunlar bize gösterir. Dolayısıyla Muharrem ayı girdiğinde ne yapacağız? Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya salatu selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed veya ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyerek Ali Muhammed'e de salat okuyacağız. Mesele ona buna lanet okumak değildir. Bir büyük zat diyor ki sizler Yezid'e lanet okuyacağınıza Ali Mustafa'ya salat ediniz diyor. Demek ki biz ağzımızı hiçbir şekilde kirletmeyeceğiz. Ve yine o çekişti, o böyle yaptı, vah Allah şunların belasını versin de yuh katlolsunlar falan diye, o haklıydı bu haksızdı gibi değişik lüzumsuz lakırlara da girmeye lüzum yok. İmam-ı Gazali'nin bir sözü var: onlar kılıçlarını kana buladılar, siz dilinizi kana bulamayın. Lüzum yok. Ama şu var: biz Hazreti Hüseyin Efendimizin böyle bir zulme maruz kaldığını Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak muhakkak bilmemiz ve gözyaşlarıyla bugünlerde Ali Baba'ya, Ali Mustafa'ya salatü selam etmemiz şartı vardır. Kim için yine bu şart? Allah peygamberini seven, ona muhabbet edenler için. İşte muhabbet bağında bugün Bedir gazasının neticelerine bakacağız. Fakat Bedir gazasının neticesini derken tarihi neticesine bakacağız. Tarihteki neticesini okuyacağız. Yoksa Bedir gazası neticelenmemiştir. Bedir gazası netice olarak şöyle neticelenmiştir: Allah katında Bedir'e iştirak eden müminler öyle bir paye almıştır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve hatta Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Bedir'e hep atıflar olacaktır. Ve Bedir göstermiştir ki, Ashab-ı Bedir'le beraber anlaşılmıştır ki bundan sonra Allah ve Resulü uğrunda toptan hep beraber kimler mücadele ederse Allah onları Bedir ashabı derecesine yükseltecek veya onlara varis kılacaktır. İşte Bedir bu nurlu kapıyı, şehadet kapısının en güzel şekilde, cihat kapısının en güzel şekilde ortaya konulduğu bir şeydir, hedeftir. Dolayısıyla neticesi birçok netice almaya gebe bir hadisedir. Daha evvel Bedir gazasının oluşumu hakkındaki konuşmalarımızda bunları zikretmiştik. Şimdi biz Bedir'de olan bu hadiseden sonra netice faslına bakalım. Evet. Özür dilerim, bu arada çok uzattım konuşmayı. Estağfurullah. Mustafa'cığım.
Birkaç saat bütün şiddetiyle devam eden kıyasıya mücadele neticesinde Resul-i Kibriya Efendimizin kumandanlığını yaptığı İslam ordusu parlak bir muzafferiyet elde etmişti. Mücahitler 14 şehit vermişlerdi. Müşriklerden öldürdüklerinin sayısı ise 70 kadardı. Bir o kadarını da esir almışlardı. Öldürülenlerden 24 kişi müşriklerin ileri gelenlerindendi. Mücahitler Peygamberimizin emri gereği müşrik ileri gelenlerinin cesetlerini toptan bir çukura gömdüler. Resul-i Ekrem şehit olan mücahitlerin cenaze namazını da Bedir'de kıldı. Bu parlak zaferle şüphe ve tereddüt bulutları parçalandı. Müslümanların cesaretlerine bir kat daha cesaret katılmış oldu. Peygamber Efendimiz derhal yola iki haberci çıkararak bu şanlı zaferin bir an evvel Medine'ye duyurulmasını istedi. Habercilerden biri şehrin üst tarafında, diğeri ise alt tarafında bu muhteşem müjdeyi Müslümanlara ulaştırdı. Büyük bir hezimete uğrayan Kureyş ordusu geride birçok mal ve 70 esir bırakmıştı. Ganimet malları 150 deve, 10 at, külliyetli miktarda kırmızı kadife, harp alet ve edevatı, sahtiyan, ev ve giyim eşyasından ibaretti. Esirler arasında Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Abbas, amcası oğullarından Ukayl bin Ebi Talip ve Nevfel bin Abdülmuttalip ile kerimeleri Hazreti Zeynep'in kocası Ebu'l-As İbni Er-Rebi de vardı. Yine Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi ve müşrik ordusunun baş bayraktarı olan Ebu Aziz İbni Umeyr de esirler arasındaydı. Esirlerin kaçmaması için ellerinin bağlanmasına Hazreti Ömer memur edildi. Abbas hepsinin büyüğü olduğu için pek sıkı bağlanmıştı. Bu sebeple de gece inlemeye başladı. Bu iniltiyi duyan Efendimizin gözüne bir türlü uyku girmiyordu. "Ya Resulallah, ne diye uyumuyorsunuz?" dediler. Abbas'ın inlemesi yüzünden diye cevap verdi. Resul-i Kibriya Efendimizin rahatsız ve müteessir olmasını istemeyen ashab-ı güzinden bazıları gidip Abbas'ın bağını çözdüler. İniltinin kesildiğini gören Efendimiz, Abbas'ın iniltisini ne diye işitmiyorum diye sordu. Sahabiler, onun bağını çözdük dediler. Bunun üzerine Efendimiz, bütün esirlerin bağını çözünüz buyurduktan sonra uyudu.
Buralarda hiçbir şey söylemeye hacet görmüyoruz. Yani neticede muhabbet bağını dinleyen kardeşlerimiz de biliyorlar ki İki Cihan Serveri Efendimiz çok merhametli ve ayrıca Hazreti Abbas Efendimiz'i çok seviyor. Zaten Hazreti Abbas Efendimiz'in orada bulunması hususunda da başka türlü teviller ve tefsirler var. Yani müşrikler arasında da ayrı bir plan, ayrı bir program var mı yok mu? Dolayısıyla hemen azat veya hemen Hazreti Abbas Müslümanlığını ishar etmedi diyenler de var. Çünkü Abbas radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in amcası, İki Cihan Serveri Efendimiz Medine'ye hicret etmeden evvel Medinelilere gözdağı veren bir insan. Siz öyle kıymetli bir insanı alıyorsunuz ki yanınıza. Siz kimi götürdüğünüzü biliyor musunuz? Kimi yanınıza aldığınızı biliyor musunuz diyerek Medinelileri, başta Es'ad bin Zürare radıyallahu anh olmak üzere, ondan sonra ikaz eden bir insan biliyorsunuz. Ve yine hicrette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret ederken de mesela Mekke'de kalmalarının hususi bir sebebi var. Mekke'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bazı bilgiler aktarıyorlar. Allahu alem diyorlar. Esirler içerisinde de yine hala imanı olduğu halde imanı ishar etmeyişinin bir sebebi esirler içerisindeki durumu veya bundan sonra olacakları da takip etmek, bir şekilde Allah Resulüne haber vermek üzere oldu diyenler de var. Evet.
Muharebenin bitmesinden 3 gün sonra Bedir'den ayrılan Resul-i Kibriya Efendimiz Medine'ye doğru gelirken Safra Boğazı'nı geçtikten sonra Seyer denilen kum tepesindeki bir ağacın altına indi. Orada ganimet mallarını müsavi bir şekilde Müslümanlar arasında taksim etti. Peygamber Efendimiz ganimet malları arasından Ebu Cehil'in devesini kumandanlık hakkı olarak aldı. Süvarilere ikişer hisse, piyadelere birer hisse verildi. İzinli olup veya vazifeli bulunup Medine'de kalan 8 kişiyle Bedir'de şehit düşenlere de hisse ayrıldı. Münebbih bin Haccac'ın kılıcı Zülfikar da Peygamber Efendimizin hissesine düştü. Resul-i Ekrem Efendimiz Zülfikar'ı bilahare Hazreti Ali'ye hediye etmiştir. Esirler hakkında ne türlü muamele yapılacağına dair henüz ilahi vahiy gelmiş değildi. Bu sebeple onlar hakkında reyle karar vermek gerekiyordu.
Evet, yani esirler, çünkü daha evvel toptan bu şekilde bir savaş yok. Dolayısıyla bu cihat emri çıktıktan sonra, savaş, toptan bir savaş yapıldıktan sonra esirlere nasıl bir muamele edilecek hükmü de henüz bilinmiyor. Ve bu durumda çok enteresan bir istişare vardır. Bu istişareyi istiyorsanız ikinci bölüme bırakalım. Çünkü eyvallah. İki Cihan Serveri Efendimizin teklifi, rahmetellil alemin oluşu münasebetiyle olan teklifi, Hazreti Ömer Efendimizin teklifiyle değişik bir hadise vardır. İnşallah bunu ikinci bölümde, sizin de işaret ettiğiniz gibi, ikinci bölümde devam edelim.
Bedir gazası, bugünkü muhabbet konuda Bedir gazası sonrasındaki neticelerle birlikte mevzumuzdu.
Evet. İşte demin de kıymetli dinleyenlerimizle paylaştığımız gibi veya arz ettiğimiz gibi esirlerin durumu bilinmiyordu. Yani bilinmiyordu derken, böyle toplu bir cihattan sonra esirler nasıl bir muameleye tabi tutulacak, nasıl olacak? Bu husus hakkında Cenab-ı Hakk'ın emrini ve vahyini beklerken, bu esnada İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl savaştan evvel, cihattan evvel savaş kelimesini kullanmak istemiyorum. Yani savaşmak kelimesini kullanmak istemiyorum. Bir kere müminlerin orada bir mücadelesi ve mücahedesi var. Yani savaş denildiğinde bir denklik yok. Bir müspet manada denklik yok. Bir menfi manada denklik yok. müsbet manada denklik şu: bir tane mümine hiçbir zaman bir kafir denk olamaz. Yüz binlerce kafir denk olamaz. Bir kere böyle bir denklikten bahsedemeyeceğimiz için savaş kelimesi bana biraz tuhaf geliyor. Biraz hissi bir şey bu. Çok ilmi bir şey olmayabilir. Ama ben Deniz anlatırken kardeşlerimize, dinleyicilerimize bunu da aktarmak niyetinde olduğum için zikrediyorum. Bir de menfi olarak bir denklik mevzu bahisti. Neden? Sayı olarak baktığımızda, yani nicelik ve nitelik olarak daha doğrusu baktığımızda, nitelik olarak ilk arz ettiğim gibi bir denklikten bahsedemeyiz. Hiçbir zaman hakkın karşılığında batıl yoktur. Bir mümin hiçbir yüz binlerce kafir de olsa, farklı farklı efsafta da olsa, asla onun dengi, karşıtı, karşında ona muadil, terazinin bir kefesi gibi düşünülemez. Mümin ancak müminle tartılır, değer olarak düşünürsek. Bir de nitelik olarak dedik de, nicelik olarak da bir denklik mevzu bahistir. O yüzden savaş derinlemez. Neden? Müslümanların üç katı veya Müslümanların iki katı. Hatta kendi binek hayvanlarını vesairesini falan düşünürsek, belki o kuvvet bakımından, yani savaşta kullanılan teknik diyemeyeceğiz de, savaşta kullanılan kuvvetlere baktığımızda müminlerin durumu neredeyse bir böyle grup bütün takımını, taklavatını, bütün efendim savaş şeylerini toplamış da sanki bir yere baskına gidiyormuş gibi bir hava var. Dolayısıyla savaş kelimesi iki denk, sayı bakımından da bir denklik veya bir benzerlik arz etmiyor, bir benzerlik gözükmüyor. Fakat neticede Bedir gazası denilmesinin belki şeyi de bu, yani direkt Bedir savaşı denilmiyor da Bedir gazası denilmesinin sebebi bu durumdan da kaynaklanıyor olabilir. Bir nezaket veya bir şey düşündürmek için telaffuz edilebilir. Şimdi esirlerin durumu hakkında İki Cihan Serveri Efendimiz bu cihattan evvel, bu gazadan evvel nasıl istişare ettiyse, yine esirlerin durumu hakkında ne gibi bir muamele yapmamız gerekir diye ashabıyla istişarede bulunuyor. Şimdi onu dinleyelim sizden.
Esirler hakkında ne türlü muamele yapılacağına dair henüz ilahi vahiy gelmiş değildi. Bu sebeple onlar hakkında reyle karar vermek gerekiyordu. Reyle, yani görüş beyan etmek suretiyle karara bağlanacak meselelerde ashabıyla meşveret etmesi Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek adetlerindendi.
Evet, meşveret yani istişare etmek, evet.
Meşveret meclisinde herkes fikrini serbestçe ve açıkça beyan ederdi. Esirler hakkında ne yapmak gerektiğine dair Peygamber Efendimiz sahabilerle istişare buyurdu. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, bunlar bizim akrabamızdır. Benim reyim onlardan fidye-i necat alarak affedip serbest bırakmandır."
Yani buna eski şeyle ıtık, yani azat etmek için bir bedel, bir kefaret. Fidye-i necat, kurtuluş fidyesi. Bedel olarak bir şey alalım ve serbest bırakalım. Neticede bunlar akrabamız, ne kadar şey de olsalar, müşrik de olsalar bir şekilde bizim akrabamız diyerek Hazreti Ebubekir Efendimiz böyle bir reyde bulunuyor.
Onlardan alacağımız fidye-i necatlar kafirlere karşı bizim için bir kuvvet olur. Allah'ın onları hidayete erdirip bize yardımcı yapmaları da umulur diyerek fikrini beyan etti.
Yani bir nevi müellefe-i kulüp sisteminde olduğu gibi fidye-i necat da kurtulurlarsa, bu yapılan jestten, bu yapılan efendim iyilikten dolayı onların hidayetine de vesile olabiliriz şeklinde bir kanaat beyan ediyorlar. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e, "Ey Hattam'ın oğlu, senin fikrin nedir?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar. Seni memleketinden çıkardılar. Hepsinin boynunu vurdur." cevabını vererek görüşünü açıkladı.
Evet.
Resul-i Kibriya Efendimiz,
yani kendi kendilerine teslim olmadılar ki, biz onları esir alırken bile mücadele ederek aldık. Yani bize vurmayın demediler çoğu, demek istiyor. Veya bir şekilde iştirak edenlerin içerisinde de, yani geri kalsalar, biz onlarla yani bir mücadeleye girsek, onlar fırsatını bulsalar seni öldüreceklerdi. Dolayısıyla bu esirlerin durumu bu yaptıklarını öne sürülerek mahkeme kurularak, mahkemede de bunların suçlandığı, onlara isnat edilen suç da çok açıktır. Nedir bu? Seni yalanladılar. Neticede Allah'ı yalanlamak ayrı bir şey. Bir de peygamberini yalanladılar. Değilsin sen peygamber dediler. Bunu açıkça yaptılar ve seni öldürmek üzere kastettiler. Dolayısıyla kendileri gelip biz de teslim oluyoruz, savaşmayacağız da demediler savaş esnasında. Aciz duruma düştükleri için biz onları yakaladık. Bu durumda onların boynunu vuralım, hepsini öldürelim diye Hazreti Ömer Efendimiz.
Resul-i Kibriya Efendimiz şefkat ve merhameti bu şekil bir muameleye rıza göstermediğinden sualini tekrarladı. Ancak Hazreti Ömer aynı fikrinde ısrar etti ve "Onlar müşriklerin reislerindendir, hepsinin boynunu vurmalı," dedi. Peygamber Efendimiz hiçbirine cevap vermeden sustu, sonra da kalkıp çadırına girip bir müddet orada durdu. Sahabilerin bir kısmı Hazreti Ebubekir'in görüşüne, diğer bir kısmı ise Hazreti Ömer'in fikrine iştirak ediyordu. Bir müddet sonra Resul-i Ekrem Efendimiz çadırından çıktı ve Hazreti Ebubekir'e hitaben "Ya Ebubekir," dedi. "Senin halin Hazreti İbrahim'in haline benzer."
Allah Allah. Evet, buyurun, devam edin.
"O Allah'a, kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen istediğin kimseyi mağfiret edersin. Zira sen Gafur ve Rahim'sin," demişti. "Ey Ebubekir, senin halin Hazreti İsa'nın haline de benzer." Hazreti İsa Allah'a, "Eğer onları azaba uğratırsan onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapan sensin," demişti.
Şimdi burada kıymetli dinleyenlerimiz, dikkatinizi çekiyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şeriflerinde hatırlar iseniz, "Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir," buyurmuşlardı. İki Cihan Serveri Efendimizin ümmetinin alimleri olarak Hazreti Ebubekir Efendimizin bir fikri beyan ettiğinde onu peygamberlerin haline benzetmesi muhakkak ki gözden kaçmaması gereken bir husustur. Evet, buyurun, devam edelim.
Sonra Hazreti Ömer'e dönerek, "Ey Ömer," dedi, "senin halin de Hazreti Nuh'un haline benzer."
Ya.
"O Allah'a, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma," demişti. "Senin halin ey Ömer, Hazreti Musa'nın haline de benzer."
Eyvallah.
"Yüreklerini şiddetle sık ki onlar inletici azabı görünceye kadar iman etmeyeceklerdir," demişti.
Allah Allah. Evet.
Bu konuşmalardan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Ebubekir'in görüşünü kabul etti. Esirlerden 4,000 dirhem bedel alınarak salınıvermelerini emretti.
Evet.
Bu arada durumlarına göre kendilerinden bedel olarak 3,000, 2,000 ve 1,000 dirhem alınması kararlaştırılanlar da oldu.
Maddi durumu müsait olmayanlar daha düşük bir fiyata, daha düşük bir fidye bedeli olarak azat edilecek. Peki hiç olmayanlar ne yapacak?
En mühimi ise şuydu. Fidye-i necat vermeye gücü yetmeyip de okuma yazma bilen esirlerin ensardan 10'ar çocuğa yazı öğretmek şartıyla serbest bırakılacakları Resul-i Kibriya Efendimiz tarafından kararlaştırıldı. Evet. Zeyd bin Sabit Hazretleri bu suretle okuma yazma öğrenen çocuklar arasındaydı. Yeah. Bu sayede Medine'de de okuma yazma bilenlerin sayısı çoğaldı.
Evet. Ama ne oldu?
Esirler hakkında bu kararın alınması üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Estağfirullah. "Hiçbir peygamberin bulunduğu yerde düşmanlarını ağır bir mağlubiyete uğratıp kımıldanamaz bir hale getirmedikçe onlardan esirler alması layık ve vaki değildir."
Evet.
"Siz dünyayı, düşmanı ezmeden esirler tutup onlardan faydalanmayı istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahiret sevabını ister. Allah kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapandır. Eğer levh-i mahfuzda Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka bir azap dokunurdu.
Şimdi burası, kıymetli dinleyenler, bu ayet-i kerimeyi çok çok iyi idrak etmez ve üzerinde düşünmezsek ve düşünemezsek yazık olur bize. Bakın, istirham ediyorum, ayet-i kerimeyi cümle cümle okuyunuz. Bitirdikten sonra şu bahsi, şu paragrafı bitirdikten sonra tekrar döneceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz de lütfen dikkatlerini dağıtmasınlar. Ayet-i kerimeyi, şu paragraf nihayete erdikten sonra bir daha dönüp okuyacağız. Lütfen dikkatlice dinlemeye gayret etsinler ve ondan sonra da diğer tefsirlerden de bizim anlattıklarımızla beraber birleştirerek bir fikir sahibi olsunlar. Lütfen devam edin. Yani üç aşağı beş yukarı diyeceğim ben. Şimdi şey için bu kullanılacak bir tabir değildir belki ama her kesimden kardeşlerimizin olduğunu varsayarak bu nevi ifadeler kullandığımızı daha evvel zikretmiştim. Evet. Yani evet, siz bir fidye karşılığı onları cezaya çarptırdınız. Oradan da ayrıca bir maddi bir şey zuhur etti. Okuma yazma öğretmesi durumunda da azat edeceğini söylediniz ama Allah'ın öyle bir adeti vardır ki peygamberlerine bu şekilde davasını anlattıktan sonra bir cihat vaki olduğunda peygamberleri düşmanını tamamen takatsız bırakacak şekilde onlara tam bir galibiyetle muvaffak olduklarında ve muzaffer olduklarında artık geriye bırakanlar hususunda onların ne vereceği, bunlardan daha nasıl istifade ederiz diye bir şeye girmeyin. Yani Allah Teala'nın hakkı bu hususta onlardan bırakmamaktır mealinde bir ayet-i kerime. Fakat orada başka bir ifade daha var. İşte onu nasıl olabileceği hususunda şu paragrafı bitirdikten sonra tekrar ayet-i kerime üzerinde konuşalım.
Artık aldığınız o ganimetten helal ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah gafurdur, rahimdir. Hazreti Ömer konuyla ilgili bir hatırasını şöyle nakleder. Sabahleyin Resulullah'ın huzuruna geldiğim zaman onu ve Hazreti Ebu Bekir'i oturmuş ağlıyor gördüm.
Allah Allah.
Ya Resulallah, sen ve arkadaşın niçin ağlıyorsunuz? Sizi ağlatan şeyi bana söyler misiniz? Eğer ağlanacak bir durum varsa ben de ağlayayım. Ağlanacak bir durum yoksa ikinizin ağlamasına yine katılırım dedim. Resulullah, senin arkadaşlarının esirlerden aldıkları fidye-i necattan dolayı vay benim başıma gelene. Uğrayacağınız azabın şu yakınınızdaki ağaçtan daha yakın olduğu bana gösterildi buyurdu.
Yani öyle bir kritik karar alındı ki bu öyle bir o kadar enteresan, o kadar nazik, o kadar böyle ince bir karardı ki bu karar. O karar hususunda Allah Teala bizim yaptığımız, bizim bu reyimizi levh-i mahfuzunda tespit edilmiş, levh-i mahfuzunda olabilecek rahmet sınırı olarak beyan etmeseydi, şu karşınızda gördüğünüz ağaç kadar bize cehennemin ateşinin yaklaştığını gördüm diye. O kadar yanacak kadar yaklaştık. Hani derler ya, bıçak sırtı gibi. Yani çok ince, uçurumun kenarı gibi. Böyle uçsuz bucaksız, dibi gözükmeyen bir uçurumun kenarında ama hemen kenarında yürüdüğünüzü, bir güzergah edinerek yürüdüğünüzü farz edin. Ne kadar büyük bir tehlike. Adeta o kadar yaklaşmışız biz. Yani Allah Teala'nın rahmetiyle bize muamele etmesi olmasaydı, rahmet yönünü tercih ettiğimizden dolayı bize rahmetiyle muamele etmiş olmasaydı, senin bu reyine iştirak etmediğimizden dolayı belki de yanacaktık demektir bunun manası. Hazreti Ömer Efendimiz'e söylüyor. Evet. Orayı bir daha alın. Lütfen bir daha okuyun.
Ya Resulallah, sen ve arkadaşın niçin ağlıyorsunuz? Sizi ağlatan şeyi bana söyler misiniz? Eğer ağlanacak bir durum varsa ben de ağlayayım. Ağlanacak bir durum yoksa ikinizin ağlamasına yine katılırım dedim. Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem,
senin arkadaşlarının esirlerden aldıkları fidye-i necattan dolayı vay benim başıma gelene.
Yani senin arkadaşların derken bu sahabi kiram hazıratı neticede senin arkadaşların derken, yani biz o ganimetten almadık, neticede arkadaşların, yani ikimizin haricinde bu ganimetten alanların durumu o kadar enteresan ki böyle bir karar verildi ama bu o kadar kritik bir karardı ki Allah bizi korudu, muhafaza etti. Yani az daha Cenab-ı Hakk'ın gadabını celbedecek bir halde de olabilirdik. Çok yaklaştık gibi bir ifadede bulunuyor ki Can Server Efendimiz. Bendeniz bu nevi böyle bir ifadeyi başka yerde hatırlamıyorum. Varsa kıymetli dinleyenlerimiz bize elektronik postayla başka bir şeyle ulaşsınlar. Fakat bu derece umumun böyle bu halinden ve iki Cihan Serveri Efendimizin reyinden, görüşünden sonra böyle bir ifadeyi sarf ettiğini bendeniz başka yerde görmedim. Bu Bedir gazasında olmuştur. Devam edelim. Tekrar ayeti kerimeden bu mevzuyu işlemeye çalışacağız.
Uğrayacağınız azabın şu yakınınızdaki ağaçtan daha yakın olduğu bana gösterildi buyurdu. Peygamber Efendimiz mücahitlerle esirlerden bir gün önce Medine'ye geldi. Bir gün sonra Medine'ye gelen esirleri ashabı arasına dağıttı ve onlara "Siz esirler hakkında birbirinize iyilik ve hayır tavsiye ediniz." buyurdu.
Yine o hüküm, bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği hüküm daim ama. Yani yine bakın orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği hüküm yine cari. Yani böyle bir hüküm verdik, esirlere şöyle muamele edilecek dedik. Cenab-ı Hak onların bir şekilde tamamen helakini de murad etmiş, bir şekilde bunun da olmasını talep etmişti. Fakat bizim reyimize Cenab-ı Hak da iştirak etti demektir bu aynı zamanda.
Eyvallah.
Çünkü o müşrikler geldiği zaman, esir olarak geldiğinde, esirler hakkında iyi davranınız, birbirinize de iyi davranınız derken hem onlar hakkında çekişmeyiniz hem onları hırpalamayınız manasına söylenmiş bir söz olduğuna bakarsak, dikkat edersek, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği o hükmün yine de Allah tarafından ne kadar tasdik edildiğini de bir şeyidir, beyanıdır. Fakat burada bir ufak parantez daha açalım. Birkaç kere bunu zikretmiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin bir ismi de Lisanül Hak. Hak lisanı. Hakkın konuşan, adeta hakkın dile gelmiş hali. Hak diline, hak ağzına, Cenab-ı Hakk'ın ağzıyla konuşan insan demek Hazreti Ömer Efendimizin bir lakabı da bu. Bir rivayette 17, bir rivayette 15, bir başka rivayette de 13 yerde Hazreti Ömer Efendimizin reyine muvafık ayet inmiştir. İşte yine Bedir'deki esirler hakkındaki inen bu ayeti kerime de Hazreti Ömer Efendimizin lisanına muvafık ve mutabık şekilde. Onun görüşünün Allah'ın ona lütfettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinden geçtikten sonra ona bahşettiği hakla batılı tefrik etme hususundaki Allah Resulü'nün sahabisi olarak, Allah Resulü'nün adeta bir uzvu gibi, onun bir azası gibi ne kadar Resulullah Efendimiz'e yakın olduğunu ve Allah yoluna ne kadar gönülden bağlı olduğunun bir işaretidir. Ki biliyorsunuz İki Cihan Serveri Efendimiz sahih senetle gelen bir hadis-i şeriflerinde saadetle buyurmuşlardır ki benden sonra Nebi geleydi, eğer şayet Nebi olsaydı muhakkak bu Ömer olurdu. Sözünü de burada hatırlatmak icap eder. Hazreti Ömer Efendimiz'e dil uzatanlara vay ve onların esas vay halimize demeleri lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bile bazı hususlarda ona iştirak veya onun reyini o an tercih etmemesinden dolayı iki cihan serveri Efendimiz bile ne yapacaktık, Cenab-ı Hak bize rahmetiyle muamele etmeseydi diyecek kadar Hazreti Ömer Efendimiz'i takdir etmesini göz önüne alırsak, nerede kaldı Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret etmek, nerede kaldı Ömer ismine bile tahammül edememek? Bunun adı şucu bucu, şu nevilik, bu nevilik, bu levilik değildir. Bunun adı Allah muhafaza ehl-i sünnet vel cemaatten, peygamber huzurundan tard olmak ve uzaklaşmak demektir. Allah muhafaza eylesin Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret etmekten, onun karşısına yarın bir gün yevmi mahşerde ona edepsizlik yaparak çıkmaktan Cenab-ı Hak bizleri ve dinleyenlerimizi, sevdiklerimizi muhafaza eylesin.
Amin. Esirler arasında bulunan Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz der ki, esirler Bedir'den Medine'ye getirildikleri zaman ben de Ensar'dan bir ailenin yanına düşmüştüm.
Evet.
Resulullah biz esirler hakkında Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuştu. Bu sebeple de onlar sabah ve akşam yemeklerinde ekmeği bana verirler, hurmayı kendileri yerlerdi. Onlardan biri...
Ekmek daha kıymetli çünkü. Hurma her yerde var. Ekmek ama kıymetli. Yani böyle buğday vesaire falan öğütülecek, o daha tok tutuyor. Daha şey, yani her yerde bulunan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Hadis-i şerifi hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin durumunu beyan eden, daha doğrusu halini beyan eden sözü hatırlayın. Hazreti Ayşe validemizin, iki tane siyahtı bizim yiyeceğimiz diyor. İki siyah. Bizim evimizde çoğu zaman ben bilirim birkaç hafta geçerdi, ocak yanmazdı, uyanmazdı diyor, ekmek pişirmek için, yemek pişirmek için. Esveden, iki siyah. Nedir o iki siyah? Karanlıkta su ve hamur, ikisi de siyah gözüküyor, affedersiniz. Karanlıkta su ve hurma, ikisi de siyah gözükür. Su ve hurma yerdik diyor. Su ve hurma. İşte burada hurmayı kendileri yerdi derken, yani o zaman için ekmek daha kıymetli. Ekmeği esire veriyorlar, hurmayı kendileri yiyorlar. Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi söylüyor bunu. Evet.
Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse onu bana verirdi. Ben de utandığımdan o ekmek parçasını veren kimseye iade ederdim. Fakat o yine ekmeğe dokunmadan tekrar bana verirdi.
Evet. İstiyorsanız Hazreti Abbas Efendimizin durumunu da bir konuşalım. Burada latifeli, böyle çok güzel, gönlümüzü hoş edebilecek ve kıymetli dinleyenler, Allah Resulü'nün ashabına salatü selam okurken, Allah Resulü'nün ashabına dua ederken, tabii ki hepsini anmak da murad ederiz ama ne kadar anabiliriz? Pek mümkün olmuyor. Fakat eskiler hususi bir şey istediklerinde, hatta bazen Hazreti Resulullah Efendimiz'i, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada, alemi manada görmek isteyenler Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı zikrederler ve o zikrederken Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Efendilerimizi, Haseneyn Efendilerimizi, Fatimetü Zehra Validemizi zikrederler ve Hazreti Hamza ve Abbas Efendimiz'i zikrederlermiş ki böyle daha çabuk efendim duaları kabul olsun, vesile olsun ve ruhaniyeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas gibi çok sevdiği amcalarının duada zikredilmesinden dolayı o kişinin ruhuna daha yakın olur. O kişinin muradını, duasını bir şekilde ruhu Muhammediyesinde daha çabuk naili murad olacak şekilde tecelli edermiş derler. Hazreti Abbas Efendimiz'i dualarınızda ara sıra hiç olmazsa anmak, müminlerin, efendim Allah Resulüne aşık olan, ashabına muhabbeti olan zatların yapması gereken bir şeydir diye hatırlatıyoruz. Birçok tasavvuf yolunda, ehli tarikin de evradında, hatta eskiden hutbelerde, hutbeler okunurken biliyorsunuz bizim ehli sünnet vel cemaat üzere gittiğimizi gösteren, hem bunu siyaseten de dinen de kabul ettiğimizi gösteren hutbe okuyuş şekillerimiz vardır. Hulefayı sırasıyla saymak hutbenin adabındandır. Ayrıca hutbenin adabındandır yine Hazreti Hasan ve Hüseyin'i, vel Hasene ve Hüseyin vel Hamzete vel Abbas Radvanullahi Teala aleyhim ecmain demek de yine adaptandır. Yani Haseneyn Efendilerimizi saymak ve Hazreti Hamza ve Abbas Efendilerimizi zikretmek yine aşık-ı Muhammedi olan zatlar için bir şeydir, adaptır, edeptir. Biz buna ehli sofinin, tasavvuf ehlinin, ehli tarik olan zatların sohbetlerinde ve hutbelerinde hem tarihte hem günümüzde riayet ettiklerini görmekteyiz. Bu önemli bir bahistir. Ama ancak bunu tabii nasıl ki hep söylüyoruz, din yaşanınca anlaşılır. Dini edeple hayatına tatbik edenler ancak onun semeresini görebilir. Dolayısıyla bunu tatbik ederse kardeşlerimiz muhakkak surette maddi ve manevi semeresini göreceklerdir. Evet.
Esirler arasında bulunan Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas oldukça zengin bir zattı. Resul-i Ekrem, "Ey Abbas, kendin, kardeşinin oğlu Akil bin Ebu Talib ile Nevfel bin Haris için fidyeyi necat öde. Çünkü sen servet sahibisin," dedi. Hazreti Abbas, müşriklerle Bedir'e çıkıp gelirken beraberinde asker için sarf etmek üzere 800 dirhem altın alıp getirmişti. Harp esnasında bu da elinden alınmış ve ganimet malları arasına katılmıştı. Bunun için Peygamber Efendimiz'e, "Bari harp esnasında elimden alınan o altınları fidye-i necatlara say," diye teklif etti. Peygamber Efendimiz, "Hayır, o bizim aleyhimizde sarf etmek için taşıdığın ve Allah'ın sonunda bize nasip ettiği bir maldır. Onu sana geri veremeyiz," buyurdu. Hazreti Abbas, "Benim ondan başka param yok. Ya beni avuç açtırıp da dilendirecek misin?" dedi.
Bak burada ne güzel bir şey olacak şimdi. Evet.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Ey Abbas, ya o altınlar nerede kaldı?" diye sordu. Hazreti Abbas,
Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir mucizesidir. Şimdi dikkatlice dinlesin kardeşlerimiz.
Evet. Hazreti Abbas, "Hangi altınlar?" dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz ferman etti. "Hani sen Mekke'den çıkacağın gün zevcen Ümmü Fadl'a teslim ettiğin altınlar.
Allah Allah.
Onları teslim ederken yanınızda ikinizden başka da kimse yoktu. Sen Ümmü Fadl'a, bu seferde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Şayet herhangi bir felakete uğrayıp da dönemezsem şu kadarı senin içindir, şu kadarı Fadl içindir, şu kadarı Abdullah içindir, şu kadarı Ubeydullah içindir, şu kadarı da Kusem içindir," demiştin. İşte o
belki
altınlar.
Söylenilen zat bile unuttu. Belki söylenilen zat bile unuttu tembih edilen, ama Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e malum. Kıymetli kardeşlerimiz, Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz de Hazreti Fahri Alem Efendimiz'in nasıl ruhen beraber ve yakın olduğunun bir işaretidir bu. Yani muhakkak ki dilemeyi murad etse, Allah da bilinmesini murad etse, karşısındaki her insanın haline muttali olabilirdi iki cihan serveri Efendimiz. Fakat Hazreti Abbas Efendimiz konuşurken iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha o Mekke'den çıkarken onun halinden haber vermesi ruhen ne kadar Hazreti Abbas'a yakın olduğunun da bir işaretidir. Dolayısıyla Hazreti Abbas radıyallahu anh onun gibi zeki, onun gibi feraset sahibi, onun gibi Hazreti Peygamber'i, o yeğeni çok seven zat Hazreti Abbas Efendimiz, Allah Resulü'nün ruhen kendisine bu kadar yakın olması sebebiyle şehadeti hemen oracıkta herkesi ilan etmiştir. Bu mucizeden dolayı sen mucize gösterdin, şaşırdım kaldım da hemen ben iman ettim değildir mesele. Bunu belki ilk defa dinliyor kıymetli dinleyenler, ama bizim sohbetlerden ve hal ehli olan insanlardan, öyle hüsnü zannettiğimiz insanlardan dinlediklerimiz de böyle. Bu kadar mı bana ruhen yakındın? Bu kadar mı daha senin için ben, etrafım beni kınamasın diye orada çünkü oradan çıkarken ben savaşa gitmiyorum, cihata gitmiyorum onlar için veyahut savaşa gitmiyorum diyemezsin. Başka türlü de kötülük yaparlar. Ayıp olmasın, onursuz, şerefsiz falan denilmesin diye bir şekilde iştirak ediyor. Fakat sen bana bu kadar mı yakındın ki ben senin üzerine savaşmak üzere gelen bir topluluğa iştirak ederken bile, en mahrem anında bile bana bu kadar yakınlığı mı vardı senin? Senin yoluna kurban olayım dercesine şehadet getirmiştir Hazreti Abbas Efendimiz. Meseleye böyle bakmak icap eder. Buyurun devam edin siz kaldığınız yerden.
Hazreti Abbas hayretle, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, Allah haber verdi buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Abbas şehadet getirerek kemali imanı kazanıp Müslüman oldu.
Evet.
Fidye-i necatını ödedikten sonra da Mekke'ye döndü. Hazreti Abbas Mekke'ye dönünce Müslümanlığını ishar etmeyip hep gizli tutum ve davranışları Peygamber Efendimiz'e yazar ve Mekke'deki Müslümanlara yardım ederdi.
Evet. Ondan evvel de yine Hazreti Abbas Efendimiz'den bilgi aldı ve Hazreti Abbas Efendimiz'in yine Mekke'de bulunduğunda iki Cihan Serveri Efendimiz'i muhafaza etmeye çalıştığı, başka türlü tazyiklerden de onu korumaya, muhafaza etmeye çalıştığını biliyoruz. Şimdi ayet-i kerimenin metnini sizden bir kere daha okuyalım, esirlerle alakalı olan ayet-i kerimeyi, metnini yani mealini, onun üzerine birkaç söz arz etmek istiyorum. Daha sonra da herhalde programımız nihayete erecektir.
Estaizu billah. Hiçbir peygamberin bulunduğu yerde düşmanlarını ağır bir mağlubiyete uğratıp kımıldanamaz bir hale getirmedikçe onlardan esirler alması layık ve vaki değildir. Siz dünyayı düşmanı ezmeden esirler tutup onlardan faydalanmayı istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahiret sevabını ister.
Yani siz bunu talep ediyorsunuz ama Allah sizin muvaffakiyetiniz ve Cenab-ı Hak sizin huzurunuz için tekrar nüksedebilecek, tekrar oluşabilecek bir fitnenin sizi rahatsız edebileceğini bildiği için sizin üzerinizde Allah daha hırslıdır. Yani sizler Allah'ın ganimetisisiniz. Siz onlardan ganimet almayı düşündünüz belki ama Allah'ın ganimeti adeta sizlersiniz. Size bir zarar gelmemesi hususunda, peygamberine bir zarar ziyan gelmemesi hususunda, tekrar bir fitneye maruz kalmaması cihetinden Cenab-ı Hak sizler üzerinizde daha hırslıdır. Ahiretteki derecenizi ve ahiret amellerini daha rahat yapabileceğiniz bir hali Cenab-ı Hak sizden bekler ve onu ister mealinde ayet-i kerime devam ediyor. Sonra
Allah kudretiyle her şeye üstün gelen, hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapandır. Eğer levh-i mahfuzda...
Evet, şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyoruz kıymetli dinleyenler. Eğer levh-i mahfuzda
Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı.
Yani bu yazı olmuş, nasıl yazı? Sizin bu yaptığınız şey de levh-i mahfuzda makbul sayılabilecek amellerdendir. Yani bunlar da doğru şıktır. Bir imtihan var. Bu imtihanda doğru şıklar böyle sıralanmış. Birincisi, birinci şık sizin ziyan görmemeniz için takınacağınız tavırdı. Allah Teala'nın rahmeti sizedir. Siz de burada o kadar açayım mı acaba Mustafa'cığım?
Buyurun.
Müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Allah'a aşık olan bir insan, kıymetli dinleyenler, bu biraz tasavvufi zevkle söylenecek bir sözdür. Ağır gibi gelebilir ama üzerinde lütfen düşününüz. Allah'ın sevdiği bir can ve Allah'a kurban olmak üzere kendisini feda edecek olan bir can, kendisini severse kendisini sevmiş olmaz. Kendisini düşünürse kendisini düşünmüş olmaz. Böyle bir can Allah'a vakfedilmiştir. O canın kılına bile zarar gelmeyecek şekilde sen dikkat ettiğinde o senin canına bakman değildir. Cananına bakmandır. Bir insan kendisini Allah için severse o kendisini sevmek değildir. Fakat bazı insanlar vardır ki Allah'ı kendisi için severler. Kendi canı için Allah'ı sevenler vardır. Kendi tatmini için Allah'ı sevenler vardır. Bu çok ince bir noktadır. Mesela Nakşibendi adabında bunu ne kadar güzel özetlemiş. Sadece Nakşibendi adabı değil, bütün ehli tarikin vardır ama mesela dört terk makamı vardır. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Terki bile terk etme makamıdır bu. Terki hestidir hatta. Terki terk makamı biraz daha ileride gelecek. Şimdiden biz böyle bir ufak bir zihinleri meşgul edecek şeyi söyleyelim. Hudeybiye safhası vardır onun. Hudeybiye faslı vardır. Hudeybiye faslında artık muhteşem bir hadisedir o. En büyük fetih olarak Hudeybiye Fethi'ni gösterirler. En önemli anlaşma olarak, en önemli zafer olarak Hudeybiye'yi gösterir alimler. Oraya da bir alaka kursunlar şimdiden kıymetli dinleyenler. Fakat burada ne? Allah'ı kendisi için değil, Allah'ı Allah istediği için ve kendi canını Allah'a vermek için canını seven insanlar var. Ben canıma bakayım da Allah için feda olsun. Mesela böyle misalle açarak gidelim. Bir insan Allah yolunda cihad etmek veya vatanını muhafaza etmek için, vatanını korumak için, namahrem eli sinesine değmesin diye, ezanları susmasın diye, düşman küffar çizmeleri toprağını çiğnemesin diye, ecdadın türbesine pislemesin, işemesin diye, bunu düşünerek, iffetini, namusunu, ırzını düşünerek, vatanında hür ibadet edecek, vatanında hürce yaşamak için, bunu korumak için, asker ocağında talim yapan, kendine dikkat eden, spor yapan, gıdasına dikkat eden kişi kendine bakmış sayılmaz. O Allah için baktığı candır. O can Allah'a vakfedilmiş bir candır. Onun kendi nefsine bakması değildir o. Allah yolunda çok meşru, çok makbul olan bir candır o. Bakacaktır kendisine. Ama bazı insan da kendisi için Allah'ı sever. Nasıl kendisi için Allah'ı sever? Allah rızkını daraltmasın diye Allah'ı sever. Sahnede mahcup olmasın diye mesela Kur'an okur, dua okur. Sahneye çıkınca oynarken ayağım kaymasın diye kendisine göre nazar duası okuyan tipler gibi. Bu kendi canı için Allah'ı sevmektir. Kendi canının rahatı için Allah Teala'ya, sözüm ona, muhabbet etmektir. Bu hiç makbul bir şey değildir. Bunun adına Allah'ı sevmek derler. Değildir Allah'ı sevmek. Bu kendini sevmektir. Biraz böyle bir çetrefilli gibi bir mevzuya girdik ama kıymetli Muhabbet Bağı dinleyicileri artık bunları idrak edebilecek bir halde olduklarından, bendenizden çok daha fazla sahip oldukları irfanla bu anlattıklarımı eksik bile anlatsam daha iyi anlayacaklarını tahmin ediyorum. İşte burada da Cenab-ı Hak, Allah size rağbet etmişti, tekrar müşriklerin size eza cefa etmesine Allah razı değildi. Yani siz çok kıymetlisiniz. Siz kendinizi bir şekilde, yani hem onları rahmet ederek, merhamet ederek, bu cihetten tutarak yaptınız ama zaten merhamet cihetinden tutmasaydınız da sadece biz bunlardan ganimet olarak istifade edelim deseydiniz, işte o yaklaşmış olan ateş sizi yakacaktı. Ama siz Allah'ın yine bir sıfatı olan rahimiyetini ve rahmaniyetini düşünerek rahmet ve merhamet cihetinden iştirak ettiniz hadiseye. Öyle bir rey beyan ettiniz. Bu Allah'ın yazısında, yani takdir etmiş olduğu sizler için doğru şıklardan birisi olmasaydı sizler helak olacaktınız mealinde bir ayeti kerimedir. Tekrar orayı okuyun. Allah'ın levh-i mahfuzunda, yani yazısında geçen bir şey olmayaydı mealindeki kısmı bir daha okur musunuz?
Eğer levh-i mahfuzda Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka bir azap dokunurdu.
Evet. Yani Allah'ın yazısında geçmiş olan ne? Allah'ın bir yazgısı var. Takdir ettiği bir şey var. Ne? Merhamet cihetinden tuttunuz bunu. Eğer sadece biz bunların malından istifade edelim diyerek size yapılan değil, size yapılan o hareket Allah'a yapılan bir hakaretti. Siz burada biz kendi hakkımızdan feragat ettik, şunlardan istifade edelim diye böyle bir görüşte olsaydınız, bu Allah'ın yazgısında yok demektir bunun manası. Merhamet cihetini tuttunuz lakin. Merhamet cihetini tutmasaydınız da sadece ganimetten istifade edelim tarafını tutsaydınız helak olacaktınız manasına gelen ağır bir ikazdır. Evet.
Artık aldığınız o ganimetten helal ve temiz olarak yiyiniz.
Artık aldığınız o ganimetten vuku buldu bu. Bu vuku bulan hadise de Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği ve sizler için de muvafıktır dediği bir şeydir. Ama tehlikeli bir imtihandan geçtiniz mealinde olduğunu söylüyor büyüklerimiz. Bizim haddimize değil tabii, biz sadece naklediyoruz. Evet.
Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah gafurdur, Rahim'dir.
Evet. Allah Teala'nın hakkını düşünerek ve gözeterek daima buna göre hareket ediniz. Buna göre hareket ettiğinizde bazı şeylerde isabet edemeseniz de Allah gafur ve rahimdir demektir. Gafur ve rahimi beraber kullanıyor. Hem bu dünyada yaptığınızı gufraniyle, mağfiretiyle affedecektir. Hem de ahirette eksiksiz olarak siz müminlere rahimiyeti tecelli edecektir manasındadır. Ama Allah'ın hukukunu hiç düşünmeden bunu yapmış olsaydınız, yani bu hususta Allah Teala bize yapılan bu hadisede onun da hakkı vardır diye her işinizde gözetmezseniz Allah'ın azabıyla, helakiyle karşı karşıya olursunuz. Velev ki o yolun yolcusu, o yolun mücahidi, o yolun temsilcisi, rehberi, imamı da olsanız kendinizi bu tehlikeden kurtaramazsınız. Her daim Cenab-ı Hakk'ın sizler üzerindeki hukukunu iyice idrak ediniz. Fakat yine de hata yaptınız veya tam isabet edemediniz. Allah gafur ve rahimdir buyurarak ganimetlerin de meşruiyetini, iki cihan serveri efendimizin takdirinin bir şekilde tasdikini, ayrıca bundan sonra da Resulullah Efendimizin görüşüne uygun hareket edilmesi gerektiğini beyan etmiş oluyor. Ama iki cihan serveri efendimiz o kadar Cenab-ı Hakk'ı seven ve onun gibi seven bir kul yok, kendi ifadesiyle onun kadar Allah'a yakın bir kul da yok, peygamberler dahil. Böyle olduğundan bir ihtimal veya bu ihtimal üzerine dahi mübarek gözlerinden gözyaşı dökmüş Sıddık-ı Ekber'i Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de gözyaşlarıyla iki cihan serveri Efendimiz'e iştirak etmiştir. Evet, burada kalmış olsun. Biraz da galiba ilerleyen saatlerden dolayı bize de bir yorgunluk hasıl oldu ama zaten vaktimizi aştık.
Eyvallah.
Peki, Cenab-ı Hak kusuru küsurumuzu affeylesin.
Amin.
Ashab-ı Bedir'in ruhaniyetini üzerimize sayevan eylesin. Şu günlerde Şehidai Kerbela efendilerimizin dahi ruhaniyetlerini şu konuşmalardan haberdar eyleyip bizlerden ve kıymetli dinleyicilerimizden ve hatta sevdiklerimizden hoşnutu razı eylesin. Ve sallâle eşrefi ve es'adi nuri cemî'il enbiyâi vel mürselîn ve âlihim velhamdülillâhi rabbil âlemîn.